Ayrım 40, Sürü, Frank Schätzing, Sayfa 400. Nanaimo, Vancouver Adası. Anavak Ray Fenwick, John Ford ve Sue Oliveira ile birlikte enstitünün büyük sunum odasında oturuyordu. Projeksiyon cihazı balina beyinlerinin 3 boyutlu modellerini gösteriyordu. Oliveira onları bilgisayarda tasarlamış ve jölenin bulunduğu bölgeleri işaretlemişti. Beyinlerin içinde ve etrafında dolaşabiliyor, sanal bir bıçakla diklemesine kesebiliyordunuz. O ana kadar 3 simülasyon seyretmişlerdi ve şimdi de maddenin beyin merkezine doğru kıvrımlar içinde nasıl yolunu açtığını gösteren 4.'ye bakıyorlardı. "Pekala, işte teori," dedi Anavak. "Bir hamam böceği olduğunu farz et."
"Vay, sağ ol Leon."
Oliveira'nın kaldırdığı kaşları ata benzeyen suratını daha da uzun gösterdi. "Bir hanımı nasıl pohpohlayacağını iyi biliyorsun." "Bir hamam böceği zeki düşünme yeteneğinden yoksundur."
"Devam et, iyi gidiyorsun."
Fenwick güldü ve burnunun ucunu kaşıdı. "Yaptığın her şey sadece bir reflekstir," dedi Anavak bozuntuya vermeden. "Yani eğer ben bir nörofizyolog olsaydım, hiç sorun yaşamadan davranışlarını yönlendirebilirdim. Sadece reflekslerini kontrol etmem ve gerektiğinde onları tetiklemem yeterdi. Yapay bir uzuv gibi olurdun. Sadece doğru düğmelere basmam yeterdi."
"Bir böceğin kafasını kesip başka bir böceğin kafasını diktikleri bir deney yok muydu?" dedi Ford. "Doğru hatırlıyorsam yürüyebiliyordu."
"Hemen hemen. Bir hamam böceğinin kafasını kestiler ve bir diğerinin de bacaklarını. Sonra merkezi sinir sistemini birleştirdiler. Başı olan hamam böceği sanki kendininmişçesine bacakları kontrol etti. Gelmek istediğim nokta buydu. Basit yaratıklardaki basit süreçler. Benzer bir şeyi farelerle denedikleri bir deney daha vardı. Bir fareyi aldılar ve bedenine ikinci bir kafa naklettiler. Şaşırtıcı derecede uzun bir süre yaşadı. Birkaç saat ya da gün sanırım. Her neyse iki kafada normal işlev görüyor gibiydi. Ama fare hareketlerini koordine etmekte zorlanıyordu. Yürüyebiliyordu ama bu her zaman amaçladığı yönde değildi. Yani çoğunlukla birkaç adımdan sonra düşüyordu.
"Şaşırtıcı," diye mırıldandı Oliveira.
"Yani herhangi bir organizmanın kontrolünü ele geçirmek teknik olarak mümkün ama organizma karmaşıklaştıkça daha zorlaşıyor. Bir de aynı zamanda bilinçli, zeki, yaratıcı ve bireysel farkındalığı olan karmaşık yaratıklarla uğraştığınızı düşünün. Emirlerinize uymasını sağlamak çok zorlaşacaktır. O zaman ne yapmak gerekir?"
"İradesini kırar ve bir hamam böceğininkine eşitlersin. Mesela konu erkeklerse sadece çıplak kıçını göstermen yeter."
"Aynen öyle," Anavak sırıttı. "Çünkü insanlar ve hamam böcekleri çok da farklı değildir."
"Bazı insanlar," diye düzeltti Oliveira.
"Yo, herkes. Özgür irade harika bir şeydir. Ama sadece birkaç düğmeyi çevirene kadar özgürdür. Örneğin acı."
"Yani bu jöleyi kim yaptıysa balina beyninin nasıl işlediğini biliyor," dedi Fenwick. "Bunu söylemeye çalışıyorsun, öyle değil mi? Maddenin beyindeki belirli merkezleri uyardığını yani."
"Evet.
Ve bunu yapabilmek için hangileri olduğunu bilmek gerekir."
"Bulmak çok zor değil," dedi Oliveira. "John Lilly'nin deneylerini bir düşünün."
"Aynen."
Anavak başını salladı. "Lilly zevk ve acı uyandırmak için hayvan beyinlerine elektrotlar yerleştirerek deney yapan ilk kişiydi. Beynin bazı bölgelerini uyararak hayvanın zevk, hoşnutluk, acı, öfke veya korku hissetmesini sağlamanın mümkün olduğunu kanıtlamıştı. Hatırlarsanız bu deney maymunlarla yapılmıştı ve maymunlar karmaşıklık ve zeka anlamında balinalarla yunuslara yakındır. İşe yaramıştı. Ceza veya ödül kabilinden değişik duyguları tetiklemek için elektrotları kullanarak hayvanları kontrol edebilmişti. Ve bu ta 60'lardaydı.
"Yine de Fenwick haklı," dedi Ford. "Bunların hepsi iyi hoş tabii ama ameliyat masanda bir maymun varsa ve onun kafasının içini kurcalayabiliyorsan. Ama jöle kulak veya ağız yoluyla beyne girmiş olmalı ve bunun için şekil değiştirmiş olmalı. Maddeyi beynin içine sokmayı başarsan bile orada kendini doğru olarak dağıtacağından ve sonra da doğru düğmelere basacağından nasıl emin olacaksın?"
Anavak balinaların içindeki jölenin tam olarak bunu yaptığına emindi ama nasıl olduğuna dair en küçük fikri bile yoktu.
Belki de basılması gereken çok fazla düğme yoktur dedi. Belki de. Kapı açıldı. Doktor Oliveira. Bir laboratuvar teknisyeni içeri kafasını uzattı. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm ama tecrit laboratuvarında size ihtiyaçları var, acil. Oliveira ötekilere baktı. Böyle şeyler daha önce hiç olmazdı dedi. Sadece birkaç hafta önce rahatça oturup kimse bizi rahatsız etmeden her türlü zırva hakkında saatlerce konuşabiliyorduk. Şimdi ise kendimi bir Bond filmindeymiş gibi hissediyorum. Doktor Oliveira, lütfen hızla tecrit laboratuvarına ilerler miymiş? Ayağa kalkıp ellerini çırptı. Peki o zaman, vamos muchacos. Gelmek isteyen var mı? Nasılsa yanınızda ben olmadan bu binada hiçbir yere gidemezsiniz. Yüksek Güvenlik Laboratuvarı. Yengeçler ulaştıktan dakikalar sonra Johansson'u taşıyan helikopter enstitünün yanında yere indi. Bir laboratuvar teknisyeni ona asansörlere kadar eşlik etti. İki kat aşağı indiler ve neonla aydınlatılmış sade koridordan aşağı yürüdüler. Teknisyen ağır bir kapıyı açtı ve monitörlerle dolu bir odaya girdiler. Arkalarındaki çelik kapının üzerindeki biyolojik tehlike işareti biraz ötelerinde gizlenmiş ölümün tek habercisiydi. Johansson sessizce birbirleriyle konuşan Roche, Anavak ve Ford'u gördü. Oliveira ve Fenwick, Rubin ve Vanderbilt ile konuşuyorlardı. Rubin Johansson'u gördü ve el sıkışmak için yanına geldi. ''Hiç boş kalmıyoruz değil mi?'' Çılgın bir kahkaha attı. ''Galiba öyle.'' ''Daha konuşma şansımız olmadı.'' dedi Rubin. ''Bana solucanları anlatmalısın. Bu koşullarda tanışmamız üzücü ama bunların heyecan verici olmadığını söyleyemezsin.'' Son haberleri duydun mu? Sanırım bu yüzden buradayım. Rubin çelik kapıyı işaret etti. İnanılır gibi değil, değil mi? Buraları eskiden depolama odalarıydı. Ama ordu onları hava geçirmez birer laboratuvara çevirdi. Biraz eğreti gibi geliyor ama endişelenecek bir şey yok. Buradaki her şey dördüncü biyo güvenlik seviyesinde. Kimseyi riske atmadan organizmaları inceleyebiliriz. Dördüncü seviye en üst seviyede tecrit demekti. ''İçeride bize katılacak mısın?'' diye sordu Johansson. ''Ben ve Doktor Oliveira olacağız.'' ''Roche'un kabuklular üzerine uzman olduğunu sanıyordum.'' ''Buradaki herkes her şey üzerine uzman.'' Vanderbilt ve Oliveira onlara katıldılar. Siyah ajanı hafifçe ter kokuyordu. ''Araştırmacılarımızı çok dikkatle seçtik. İyi bir pizza yapmak için birkaç lezzetin karışımı gerekir.'' Ama Lee sizde bir şeyler buluyor Doktor Johansson. Bahse girerim sizi gözünün önünden ayırmıyordur. Aklınızdan neler geçtiğini bilmeyi çok isterdi. Anırır gibi güldü. Tabii peşinde olduğu başka bir şey değilse siz ne dersiniz? Johansson mesafeli bir tavırla gülümsedi. Belki de ona sormalısınız. Ah sordum dedi Vanderbilt sakince. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama tek ilgilendiği şey aklınız. Bir şeyler bildiğinizi düşünüyor. Öyle mi? Ne gibi? Siz söyleyin. Hiçbir şey bilmiyorum. Vanderbilt ona kötü kötü baktı. Düzgün bir teori yok mu? Sizinkinin yeterince muntazam olduğunu düşünmüştüm. Siz daha iyi bir fikirle çıkıp gelmediğiniz sürece öyle. Ve hazır bu konudayken şunu düşünün Doktor Johansson. Biz buna Körfez Savaşı sendromu diyoruz. Amerika 1991'de Kuveyt'teki zayiatını minimumda tutmuştu. Ama tahmin edin ne oldu? Gazilerimizin neredeyse dörtte biri garip bir dizi semptom geliştirdi. Geçmişe dönüp bakınca şikayetlerinin, fisteryanın verdiği hasarın çok hafif bir şekli olduğunu görebiliriz. Hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü, iç organlarda hasar. Bir çeşit kimyasala maruz kaldıklarını düşünmüştük. Sonuçta Irak cephanelikleri patladığında adamlarımız o civardaydı. O zamanlar sarin gazından şüphelendik ama belki de Iraklılar bir yandan da biyolojik harp maddesi üretiyorlardı. İslam dünyasının yarısının ağzına kadar dolu patojen deposu var. Zararsız bakterileri veya virüsleri genetik olarak değiştirmek ve onları katillere dönüştürmek çok da zor değil. Ve siz de bütün bu olanların böyle bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Lee teyzeye açılmadan önce iyice bilgilenmeniz gerektiğinizi düşünüyorum. Vanderbilt göz kırptı. Aramızda kalsın o delidir. Kapiş ve asla bir delinin yoluna çıkmamalısınız. Bana son derece aklı başında göründü. O sizin probleminiz, uyarmadı demeyin. Benim problemim hala ne olup bittiğini bilmemek, dedi Olivier'a kapıya işaret ederek. İş zamanı, tabii Roche da bize katılacak.
Ya ben, bir koruma görevlisine ihtiyacın olmadığına emin misin, diye sırıttı Vanderbilt. Gönüllü olmaktan memnun olurum.
Çok zarifsin Jack, ama senin bedenindeki giysilerimiz yeni bitti. Dördü çelik kapıdan geçerek üç hava kilidinden ilkine girdiler. Tavandan bir kamera sarkıyordu. Transparan başlıkları, eldivenleri ve siyah vinil botları olan dört parlak sarı koruyucu giysi asılı duruyordu.
''Hepiniz bir yüksek güvenlik laboratuvarında çalışmaya alışık mısınız?'' diye sordu Olivier'a.
Roche ve Robin başlarını salladılar.
''Sadece teoride'' diye kabul etti Johansson.
''Dert değil, normalde seni eğitmemiz gerekirdi ama şimdi vaktimiz yok. Her halükarda elbiseler korumanın üçte birini oluşturuyor. Onlara %100 güvenebilirsin. Su ve hava geçirmez PVC'den yapılmıştır. Diğer üçte ikisi ise konsantrasyon ve dikkat. Bekle, giymene yardım edeyim.''
Elbise epey hantaldı. Johansson Olivier'ın açıklamalarını dinlerken çevresindeki havanın vücudun etrafında eşit derecede dağılmasını sağlamak için tasarlanmış bir çeşit yelek giydi, sonra da sarı tuluma girmek için uğraştı.
Kıyafetin içine güvenle girdiğinizde sizi hava sistemine bağlayıp tulumunuzu nemi alınmış ve soğutulmuş hava ile dolduracağız. Kömür filtresi bunu pozitif basınç altına alıyor. Bu önemli çünkü bir sızıntı durumunda hava girişini engelliyor. Fazla hava boşaltma valfı ile atılıyor. Kendi dolumunuzu yapabilirsiniz ama şartla değil. Tamam mısınız? Nasıl hissediyorsunuz?
Michelin adamı gibi.
Olivier'a güldü ve ilk hava kilidinden çıktılar. Johansson Olivier'a'nın kısık sesini duyabiliyordu ve hepsinin de birbirleriyle bağlantıda olduğunu fark etti.
Laboratuvardaki hava atmosfer basıncının 50 paskal altına ayarlanmıştır. Tek bir spor bile dışarı çıkamaz. Eğer laboratuvarın güç kaynağı azalırsa yedek güç kaynağımız var. Yani bir sorun yaşanması pek mümkün değil. Yer sızdırmaz beton kaplıdır ve pencereler kurşun geçirmezdir. Laboratuvardaki hava yüksek teknoloji ürünü filtrelerle dezenfekte edilmiştir. Herhangi bir atık su borusu yok çünkü sıvı atıkları bina içinde sterilize ediyoruz. Radyo, faks veya bilgisayar vasıtasıyla dış dünyayla bağlantı kurabiliriz. Dondurucular ve hava dolaşımı sistemi, kontrol odası, viroloji laboratuvarı ve resepsiyon eş zamanlı alarmlarla döşendi. Laboratuvarın her köşesi kameralarla gözetleniyor.
Çok doğru, diye gürledi Vanderbilt hoparlörlerden. Yani herhangi biriniz düşüp ölürse çocuklara harika bir film çıkacak.
Johansson Olivier'in gözlerini devirdiğini gördü. Diğer mühürlü kabinlerden geçerek laboratuvara girdiler. O da 30 metrekarelik bir alana yayılıyordu ve dondurucuları, buzdolapları ve duvara monte edilmiş raflarıyla daha çok bir restoran mutfağını andırıyordu. Duvarlardan birinin önüne sıra sıra dizilmiş büyük metal fıçılarda viral kültürler ve sıvı nitrojende korunan diğer organizmalar vardı. Değişik bankolarda çalışacak fazlasıyla yer vardı. Laboratuvarın içi giysileri delecek sivri köşeler olmayacak biçimde tasarlanmıştı. Olivier'a alarm çalmasını sağlayacak üç büyük kırmızı düğmeyi işaret ettikten sonra onları bankolardan birine götürdü. Tüp şeklindeki konteyneri açtı. 30 santimetrelik suyun içinde büyük beyaz yengeçler hiçbir hayati belirti göstermeden öylece yatıyorlardı. Olivier'a metal bir spatula aldı ve onları dürttü ama hiçbiri kımıldamadı.
Ölü gibiler.
Maalesef, dedi Robin, bize canlı örnek sözü vermemişler miydi?
Lee'ye bakılırsa yolculuğun başında canlılarmış, dedi Johansson. Öne eğilip hepsini tek tek inceledi.
Olivier'ın koluna dokundu. Soldan ikincisi, bacağı kıpırdadı. Olivier'a yengeci çalışma alanına çıkardığında yengeç birkaç saniye hareketsiz durduktan sonra bankonun köşesine fırladı. Olivier'a tutup geri getirdi. Yengeç itiraz etmeden tekrar banko boyunca iteklenmeyi kabul etti. Sonra bir kez daha kaçmayı denedi. Olivier'a aynı şeyi birkaç kez tekrarladı, sonra yengeci yeniden tüpe koydu.
İlk fikirler?
İçine bakmam gerekir, dedi Roche.
Robin omuz silkti. Davranışı yeteri kadar normal görünüyor. Gerçi bu türü tanımıyorum. Ya siz Doktor Johansson?
Hayır, Johansson bir an düşündü. Ama davranışı normal değil.
Normal şartlarda spatulayı düşmanı olarak görürdü. Kıskaçlarını açıp tehdit edercesine sallaması beklenirdi. Bana kalırsa motor aktiviteleri normal ama duyularıyla ilgili bir sorun var. Bence...
Tıkır tıkır işleyen bir oyuncak gibi, dedi Olivia'ya.
Doğru, bir yengeç gibi kaçıyor ama bir yengeç gibi davranmıyor.
Hangi tür olabileceğini biliyor musunuz?
Ben bir taksonomist değilim. Size ne düşündüğümü söyleyebilirim ama sözlerimi kesin kabul etmemelisiniz.
Devam edin.
İki ilginç özelliği var. Johansson spatulayı aldı ve birkaç hareketsiz kabuğa dokundu. Öncelikle yengeçler beyaz, renksiz. Doğa asla süs olsun diye renk kullanmaz. Her zaman bir amacı vardır. Birçok renksiz organizma görülmelerinin mümkün olmadığı yerlerde yaşarlar. Bu nedenle renge ihtiyaçları olmaz. İkinci özellik ise gözlerinin olmaması.
Yani mağaralardan veya ışıksız derinlerden geldiklerini mi söylüyorsunuz?
Evet, karanlıkta yaşayan bazı yaratıkların gözleri körelmiştir ama izlerini görebilirsiniz. Ama bu yengeçlerin, ben derim ki hiçbir zaman gözleri olmamış. Eğer durum böyleyse doğal ortamları zifiri karanlık olmalı. Aslına bakılırsa karanlıkta evrim geçirmiş olmalılar. Benim bildiğim kadarıyla bu bilinen yengeç türleri arasında sadece birine uyuyor.
Paça yengeçleri diye başıyla onayladı Rubin.
Yani nereden geliyorlar diye sordu Roche.
Deniz dibindeki hidrotermal bacalardan, dedi Rubin. Volkanik yaşam vahaları.
Roche kaşlarını çattı. O zaman karada bir saniye bile hayatta kalmamaları gerekirdi.
Asıl soru o kabuğun içinde neyin hayatta kaldığı, dedi Johansson. Olivia'ya ölmüş bir yengeci tüpten çıkardı ve sırt üstü çevirip bankoya yatırdı. İstakoz setini andıran birkaç alet topladı ve pille çalışan küçük dairesel bir testere ile yengeç kabuğunu kenarından kesti. Transparan bir madde havaya fışkırdı. Kabuk ikiye ayrılana kadar Olivia'ya hiç dirençle karşılaşmadan devam etti. Bacakların bağlı olduğu alt kabuğu çıkardı ve bir kenara koydu. Parçalara ayrılmış yaratığa baktılar.
''Bu bir yengeç değil,'' dedi Johansson.
''Değil,'' dedi Roche. Kabuğun çoğunu dolduran yarı sıvı yapışkan jöle kütlesini işaret etti. ''Bizim ıstakozların içinde bulduğumuz yapışkan madde ile aynı.''
Olivia jöleyi kaşıkla bir kavanoza koydu. ''Şuna bakın,'' dedi. ''Kafanın arkası hala normal bir yengeç gibi görünüyor. Ortaya doğru inen şu lifleri görüyor musunuz? Bunlar sinir sistemi. Yengecin tüm duyuları yerinde ama onları kullanmasını sağlayacak bir şey yok.''
Aslında, dedi Rubin, jöle var.
Normal anlamda bir yengeç değil. Roche kavanozdaki transparan kütleye baktı. Sistem çalışıyor ama canlı değil.
Bu da neden bir yengeç gibi davranmadığını açıklar. Tabii şu kavanozdaki şey yeni bir tür yengeç eti olarak tanımlamazsak.
Mümkün değil, dedi Roche. Bu yengece ait değil, yabancı bir organizma.
Bu durumda yabancı organizma yengecin karaya çıkmasının sorumlusu, dedi Johansson. Öğrenmemiz gereken yengeçlerin ölüp yabancı organizmanın onları canlandırmak için mi içlerine girdiği, yoksa...
Böyle mi yetiştirildikleri, diye onun yerine cümleyi bitirdi Olivia'ya.
Huzursuz bir sessizlik oldu. Sonunda sessizliği Roche bozdu.
Pekala, bu madde nereden geliyor olursa olsun, garanti ederim bu elbiseler olmadan hepimiz ölmüştük. Bu yengeçlerin fisteria ya da beter bir şeyle kaynadığına iddiaya girerim. Şu anda laboratuvardaki havanın zehir dolu olduğu bence kesin.
Johansson Vanderbilt'in söylediklerini hatırladı. Biyolojik cephanelik.
Elbette haklıydı.
Tamamen haklı. Sadece düşündüğü şekilde değil.
Weaver.
Weaver mutluluktan uçuyordu. Sadece şifreyi girecekti ve dizüstü bilgisayarı ona hayal bile edemediği kadar bilgiye erişim sağlayacaktı. Normal şartlarda buradaki kadar veriyi bir araya toplaması aylar alırdı ve üstelik askeri uydulara ulaşmak hiçbir zaman mümkün değildi. Ama bu inanılmazdı. Suite'nin balkonunda oturup NASA'nın sunucusuna bağlanabilir ve Amerikan ordusunun uydu haritalarına dalabilirdi. 1980'lerde ABD donanması dikkat çekici bir fenomeni araştırmaya başlamıştı. Bir radar görüntüleme uydusu olan Geosat, kutba yakın bir konumda yörüngesine fırlatılmıştı. Radar su içine işleyemediği için okyanus tabanının haritasını çıkarması mümkün değildi. Bunun yerine Geosat'ın görevi birkaç santimetreye kadar deniz yüzeyi yüksekliklerini ölçmekti. büyük miktarlardaki su kütlelerinin haritalandırılmasıyla deniz yüzeyinin gelgit dalgalanmaları dışında bütün gezegende aynı seviyede olup olmadığının bulunabileceği düşünülmüştü. Geosat'ın bulguları tüm beklentileri aşmıştı. Bilim insanları suyun çarşaf gibi dümdüz olduğu zamanlarda bile okyanuslarda yüzey yüksekliği farkı olduğundan şüpheleniyorlardı. Ama Geosat'tan gelen görüntülerde gezegen kocaman yamru yumru bir patates gibi görünüyordu. Okyanuslar, oyuklar, tümsekler ve çukurlarla doluydu. Uzun bir süre boyunca bilim insanları okyanuslardaki suyun gezegen boyunca eşit olarak dağıldığını farz etmişlerdi. Ama haritalandırma bambaşka bir görüntü çiziyordu. Örneğin Hindistan'ın güney kıyısının açıklarında deniz seviyesi İzlanda çevresine göre 170 metre daha alçaktaydı. Diğer yandan Kuzey Avustralya'da ortalama deniz seviyesinin 85 metre üzerine çıkıyordu. Okyanusların yüzeyi, topografyası su altındaki arazinin durumunu takip eder gibi görünen dağlık bir araziydi. Yükselen su altı sıra dağları ve derin okyanus vadileri yüzeyde birkaç metre yükseklik farkıyla tekrar ediliyordu. Her şey dönüp dolaşıp yer çekimindeki değişmelere dayanıyordu. Bir su altı dağı deniz tabanına fazladan kütle yüklüyordu. Bu yüzden o bölgenin yer çekimi alanı bir derin deniz vadisinden daha güçlüydü. Çevredeki suyu dağa doğru çekiyor ve bir yükselti halinde kümelenmesine neden oluyordu. Yüzeydeki su dağın üzerinde toplanıyor ve bir çukurun üzerinde alçalıyordu. Kısa bir süre boyunca bazı istisnalar bilim insanlarının zihnini meşgul etti. Örneğin su büyük bir derin deniz düzlüğü üzerinde yükseltiler yaptığında. Ama sonunda ortaya çıktı ki deniz yatağındaki bazı kayalar ortalamadan daha yoğun ve daha ağırdı ve böylece yer çekimi topografyası anlaşıldı. Su yüzeyindeki tepelerin ve vadilerin yamaçları herhangi bir denizcinin fark edemeyeceği kadar yumuşaktı. Aslına bakılırsa uydu haritalaması olmasaydı kimse bu fenomeni fark etmeyecekti. Ama artık bilim insanları derinliklerde ne olup bittiğini anlamak için yüzey bilgilerini kullanabileceklerdi. Bu deniz yatağının topografyasını çıkarmak için kullanılacak yeni bir metottan daha fazlasıydı. Okyanus dinamiklerini anlamak için bir anahtardı. Geosat, okyanusta güçlü akıntıların dolaştığını, yüzlerce kilometre ile ölçülecek anaforlar yarattıklarını ortaya çıkarmıştı. Bir fincanda karıştırılan kahve gibi dönen su kütlesi merkezde bir çöküntü yaratıyor, bu arada dış halkalar yükseliyordu. Anaforların aynı zamanda okyanus yüzeyinin de yer çekimi değişimlerinden bağımsız olarak yükselip alçalmasına sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Ve kendileri de daha büyük halkaların okyanus döngülerinin parçasıydı. Uydu haritalandırmasının uzun erimli perspektifinden dünyanın tüm okyanuslarının dönme hareketi yaptığı açıkça görülüyordu. Kuzey yarıkürede devasa halkalar ağı sağıt yönüne doğru dönerken güney yarıkürede saatin aksi yönünde dönüyorlardı. Dönüş hızı kutuplara olan yakınlığa bağlı olarak artıyordu. Bu durum bilim insanlarına başka bir temel okyanus prensibini kanıtlama olanağı vermişti. Gezegenin kendi etrafında dönüşü okyanus döngülerinin hızını ve yönünü belirliyordu. Bu durumda Gulf Stream aslında bir akıntı değil, daha küçük girdaplar tarafından oluşturulan muazzam bir anaforun batıdaki kısmıydı. Yavaşça hareket eden ve saat yönünde Kuzey Amerika'ya doğru ilerleyen bir döngüydü. Merkezi Atlantik Okyanusu'nun ortasında değil de daha batıda olduğu için ve Amerika kıyısındaki bir dağ sırasında suyun toplanmasıyla o yöne doğru itiliyordu. Güçlü rüzgarlar ve suyun kuzey kutbuna doğru akışı anaforun hızını arttırıyor, bu arada kıyı ile akıntının sürtünmesi gerilimi yavaşlatıyordu. Sonuç olarak Kuzey Atlantik anaforu sabit bir dairesel hareketle döngüsünü gerçekleştiriyor ve dairesel hareketlerin bir dış etken tarafından kesintiye uğratılmadıkları sürece sabit kaldıklarını söyleyen açısal momentum prensibine uyuyordu. Bauer işte bu dış etkenleri tespit etmiş olduğuna inanıyor ancak kesin olarak emin olamıyordu. Grönland açıklarında suyun dibe batışı durmuştu ve bu bir uyarı işaretiydi ama kesin değildi. Küresel değişiklikleri kanıtlamak, küresel veri toplamak gerektiriyordu.
1995'te Soğuk Savaş bittikten sonra Amerikan ordusu GEOSAT haritalarını yayınlamaya başlamıştı ve sistem yeni bir uydu dizisi ile değiştirilmişti. Karen Weaver tümünün verilerine girebiliyordu ve bu veriler birleşerek 90'ların ortalarından bu yana yapılan okyanus haritalamalarının öyküsünü anlatıyordu. Detaylarda bazı farklılıklar vardı. Bazen bir uydu radarı kalın bir sis tabakasını bir yüzey dalgasıyla karıştırabiliyor ve başka bir uydunun onaylamadığı bir veri oluşturuyordu. Ama genele bakıldığında aynı sonuçlara ulaşılıyordu. Daha yakından baktıkça ilk baştaki heyecanı huzursuzluğa dönüştü. En sonunda Bauer'ın haklı olduğuna karar verdi. Sürüklenir tanımcılar sadece kısa bir süre boyunca veri göndermişlerdi ve herhangi bir akıntının izini takip etmiyor gibiydiler. Sonra şamandıralar birbiri ardına sessizliğe gömülmüşlerdi. Bauer'ın keşif gezisinden geriye hiçbir geri bildirim yoktu. Acaba ne kadar haklı olduğunu fark etmiş miydi? Adamın bütün bilgisinin omuzlarına yüklendiğini hissedebiliyordu. Karen'a mirasını bırakacak kadar güvenmişti ve kadın şimdi satır aralarını okuyabiliyordu. Bir felaketin yaklaştığını anlayacak kadar biliyordu. Hesaplamalarının üzerinden geçti ve hata aradı. İşlemi tekrar tekrar yeniledi. Korktuğundan daha da beterdi. Çevrimiçi. Johansson, Oliviera, Rubin ve Roche hala PVC kıyafetlerin içinde dezenfeksiyon duşunun altında duruyorlardı. Solüsyonun buharı %1,5 perasetik asit içeriyordu ve herhangi bir biyolojik ajandan kalan son izleri de yok edeceği garantiydi. Yakıcı sıvı su ile yıkanıp sodyum hidroksit ile nötralize edildiğinde bilim insanlarının hava geçirmez kabinden çıkmalarına izin vardı. Shankar ve ekibi tanımlanamayan seslerden bir anlam çıkarmak için canlarını dişlerine takmış çalışıyorlardı. Onlara yardım etmesi için Ford'u çağırmışlardı ve Scratch ile diğer spektrogramları tekrar tekrar dinlemekle meşgullerdi. Anavak ve Fenwick bir yürüyüşe çıkmışlar ve derin sohbete dalmışlardı. Bir organizmanın sinir sistemine el koymanın nasıl mümkün olabileceğini tartışıyorlardı. Doktor Stanley Frost, Borman'ın süitine girdi. Beyzbol şapkası gözlüklerine kadar çekilmişti ve dev vücudu odayı doldurmuştu. "Pekala doktor, konuşmamızın zamanı geldi," diye gürledi. Solucanlarla ilgili fikirlerini açıkladı. Hepsi de çok ilginçti. Borman'la birbirlerine anında uyum gösterdiler. Birkaç birayı yıldırım hızında içtiler ve muhtemel felaketlere eklenecek birkaç rahatsız edici ancak akla yakın senaryo ürettiler. Artık uydu üzerinden Kiel ile görüşebiliyorlardı. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğundan beri Geomar'daki bilim insanları düzenli bir hızla simülasyonlar gönderiyorlardı. Suez Norveç yamacında olanları mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir şekilde yeniden yapılandırmıştı ve elde ettikleri sonuç böylesine muazzam bir felaketin yaşanmaması gerektiğiydi. Solucanların ve bakterilerin yamaca korkunç bir etkisi olmuştu ama yine de bir şeyler eksikti. Bulmacanın minicik bir parçası, ek bir katalizör. "Ve eğer bunun ne olduğunu bulamazsak," dedi Frost, "Tanrı şahidim olsun, hepimiz yeni bir tufanda boğulacağız ve bunun Amerika ya da Japonya yakınlarında çökecek bir yamaçla bir ilgisi olmayacak." Lee dizüstü bilgisayarında çalışıyordu. Büyük suitinde yalnızdı ama her yerde herkesin yanındaydı. Bilim insanlarının tecrit laboratuvarında çalışmalarını izlemiş, söylediklerini dinlemişti. Şatodaki her oda sesli ve görüntülü olarak gözleniyordu. Aynı şey Nanaimo, İngiliz Kolombiyası Üniversitesi ve Vancouver Akvaryumu için de geçerliydi. Belli bir merkez çapındaki bilim insanlarının evleri de dinleniyordu. Ford, Oliviera ve Fenwick'in daireleri, Anavak'ın yaşadığı tekne ve hatta Vancouver'daki dairesi. Komitenin gözü kulağı her yerdeydi. Bilgi alışverişi onlardan ancak dışarıda, açık havada, restoranlarda ve barlarda gerçekleştirilirse kaçabilirdi. Bu düşünce Lee'yi rahatsız ediyordu ama her bilim insanına bir çip takmak dışında bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. İntranet izleme yetersiz bir başarıydı. Borman ve Frost şu anda çevrim içiydiler ve Karen Weaver Gulf Stream akıntısı ile ilgili uydu verilerini analiz ediyordu. İşte bu ilginçti. Tıpkı Kiel'den gelen simülasyonlar gibi.
şebekeyi kurmak ilham verici bir fikirdi. Tabii kullanıcıların gerçekten ne düşündüklerini görmenin veya duymanın imkanı yoktu. Ama yaptıkları her şey, açtıkları her sayfa kaydediliyordu ve istenen her an takip edilebilirdi. Vanderbilt, terörizm fikrinde haklı çıkarsa, ki Lee bundan kuşkuluydu, hepsini sorgulamak yasal olacaktı. Görünürde hepsi temizdi. Kimsenin aşırılıkçı bir örgütle ya da Arap ülkeleriyle bir bağı yoktu. Ama hiçbir zaman yeteri kadar dikkatli olmak mümkün olamazdı. CIA'nın şüpheleri yersiz çıksa bile bilim insanlarını haberleri olmadan omuz üzerinden gözetlemek yararlıydı. Gerçekleri ortaya çıktıkları anda öğrenmek her zaman en iyisiydi. Nanaimo'ya geçti ve asansöre doğru ilerleyen Johansson'da Oliviera'yı dinledi. Tecrit laboratuvarındaki güvenlik önlemlerini konuşuyorlardı. Oliviera kimyasal duşun onları kemiklerine kadar delebilecek güçte olduğu gibi bir şey söyledi ve Johansson bir espri yaptı. İkisi de gülerek zemin kata çıktılar. Johansson neden kimseye teorisini anlatmamıştı? Sunumdan sonra suitinde Weaver'la birlikteyken neredeyse söyleyecekti ama yine imalara dönmüştü. Lee bir dizi telefon görüşmesi yaptı. New York'taki Peake ile konuştu ve saatine baktı. Vanderbilt'in rapor saati gelmişti. Suitinden çıktı ve şatonun güney tarafındaki güvenlikli odaya ilerledi. Bu Beyaz Saray'daki savaş odası ile eşti ve tıpkı konferans salonu gibi dinlemeye karşı korumalıydı. Vanderbilt ve ekibinden iki kişi onu bekliyorlardı. CIA şefi daha yeni helikopterle Nanaimo'dan dönmüştü ve her zamankinden daha bile kılıksızdı. ''Washington'u bağlayabilir miyiz?'' diye sordu Lee, merhaba demeye bile gerek görmeden.
''Yapabiliriz'' dedi Vanderbilt ama pek işe yaramaz.
''Konuya gelecek.''
''Başkanla konuşmak istiyorsan Washington'ı aramanın manası yok, orada değil.''
40. Ayrımın sonu. Sayfa 411.